Ayrım 14, sayfa 158. AK Parti'nin Suriye ve IŞİD politikasını eleştiren herkesi vatan haini ilan ediyorlar. Sevgili okurlarım, yurtsever, saygın ve cesur bilim insanı Doçent Doktor Ümit Kocasakal'ın başkanlığındaki İstanbul Barosu, ülkemizin içine sürüklendiği hazin ve çok tehlikeli durumu tarihe önem taşıyan bir duyuruyla kamuoyunun dikkatine sundu. Baro, manifesto niteliğindeki açıklamasında AK Parti'nin açılım ve stratejik derinlik adı altında yürüttüğü politikalar gayrimillidir ve ne yazık ki beklenen zehirli sonuçlarını vermeye başlamıştır diyor ve devam ediyor. Ülkemiz siyasi iktidarın ayrıştırıcı, etnik ve mezhepsel temelli politikaları sonucu başkaldırı ayaklanma provalarının sahneye konulduğu belirsizlik, güvensizlik, çatışma ve kaos ortamına sürüklenmiştir. Örneğin Suriye topraklarında bulunan Ayn el-Arab'da süren çatışmaları bahane eden bir siyasi partinin terör örgütü paralelinde yaptığı çağrıyla ülke adeta savaş alanına çevrilmiştir. Çarpıcı tespitlerle dolu duyuruyu özetlemeye devam ediyorum. Tüm bu yaşananların, ölümlerin birinci derece sorumlusu siyasi iktidar ile ona destek verenlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ortakları ile birlikte kumpas kurmaktan, onu itibarsızlaştırmaktan çekinmeyen iktidarın şimdi silahlı kuvvetlere sarılması, içinde bulunduğu çaresizlik ve acizin bir yansımasıdır. Analar ağlamasın şeklindeki gayri samimi ve popülist yaklaşımlarla teröre verilen taviz sonucunda şimdi analar daha çok ağlamakta, ülke savaşa ve iç çatışmaya sürüklenmektedir. Türkiye'nin sınırları dışındaki bu yangına ve bataklığa girmesinde hiçbir milli çıkarı yoktur. Türkiye'nin yapması gereken yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi kapsamında önce iç barışı sağlamak ve ulusal bütünlüğe, sınırların değişmezliğine kararlılıkla sahip çıkmak, başka ülkelerin iç işlerine karışmamaktır. Yaşananlar bir milletin etnik, mezhepsel, siyasi açıdan bölündüğünde yurttaşlık yerine belirtilen kimliklerin ön plana çıkarıldığında ülkenin nasıl bir cehenneme dönüşebildiğini somut olarak göstermiştir. Şu halde yapılması gereken ayrılıkların değil, ortak değerlerin ön plana çıkarılmasıdır. Ki bu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Gerçekten ayrılıkları etnik, dini, mezhepsel ve siyasi kimlikleri ikinci plana atarak ortak bir aidiyet duygusu yaratmak suretiyle emperyalizme karşı direnme imkanı veren yegane yapı üniter ulus devlettir ve bir millet olabilmektir. Bu yapıda diğer alt kimlikleri ne olursa olsun herkes cumhuriyetin eşit yurttaşlarıdır. Ay yıldızlı bayrağımız hepimizin varlığının, gücünün, aidiyetimizin simgesi, birliğimizin harcıdır. Ona sahip çıkılmalı ve saygısızlığa asla izin verilmemelidir. Aynı şekilde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu ve rehberi olup Türk milletinin ortak gurur simgesidir. Onu gönüllerimizden, hafızamızdan silmeye, cumhuriyeti yıkmaya, devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya, milli sınırlarımızı değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bildiri altına hepimizin imza atacağı şu çağrıyla sona eriyor. Gün, cumhuriyetin kuruluş felsefesine, milli bütünlüğe, ortak değerlerimize, demokratik, laik, üniter sosyal hukuk devletine kararlılıkla sahip çıkmak, daha çok hukuk ve demokrasi talep etme günüdür. Sevgili okurlarım, İstanbul Barosu'nun 7-8 Ekim tarihlerinde yaşanan acı olaylardan sonra yaptığı bu tarihi açıklamayı 16 Ekim 2014 günü, yani yaklaşık 10 ay önce köşemde yayınladım. Bugün niçin özetleyerek alıntıladığıma gelince sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son günlerde yandaş medyanın kalemini yalana adamış tetikçileriyle sosyal medyada AK Troll denilen küfürbaz grup, AK Parti'yi, IŞİD'i ve hükümetin yanlış Suriye politikasını eleştiren herkesi PKK savunucusu olarak yaftalayıp vatan haini ilan ediyor. Ayrıca çok uyanık ve müthiş cazgırlar. Sanki Oslo'da İngiliz'in kurduğu masaya MIT'i zorla bu AK Parti muhalifleri oturtmuşlar. PKK'nın elindeki silahı bırakmayacağını ısrarla açıklamasına rağmen terör örgütüyle müzakere sürecini onlar başlatmışlar. Habur başta olmak üzere bir yılın rezaleti yine aynı muhalifler yaşatmışlar gibi ver yansın ediyorlar. Sürece düzdükleri övgüleri, PKK, Kandil ve APO metiyelerini unutacağımızı sanıyorlar. Gözleri öylesine kararmış ki ülke kaosa sürüklenirken bile sağduyu çağrısı yapmak yerine yalan söylemekten ve iftira atmaktan vazgeçmiyorlar. Oysa İstanbul Barosu'nun tarihi manifestosu adına açılım denilen ne olduğu belirsiz süreçte geldiğimiz bugünkü acı durumu çok önceden haber veren Sözcü arşivindeki sayısız belge ve yazılarımızdan sadece biri. Hatta o yazılarımdan birini şöyle bitirmiştim. Bunlar güzel günlerimiz. Bekleyin daha neler göreceğiz neler. Allah masum insanlarımızı bu iktidarın başımıza sardığı belaların kurbanı olmaktan korusun. Gözyaşları içimize akan minicik yetimlerin babalarını geri getirebilir misiniz? Oda TV'den çarpıcı bir manşet. İnanılmaz şeyler oluyor. Peki nerede oluyor bu inanılmaz şeyler? Ülkemizin her yanında, en başta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, zira olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, CHP'nin Suruç katliamı ile birlikte aniden tırmanışa geçen terör olaylarının ardındaki gerçekleri araştırmak için verdiği önerge reddedildi. AK Parti'nin azınlıkta kalacağını gören MHP grubu hemen alıştığımız işlevini yerine getirdi ve topluca hayır oyu vererek AK Parti ile birlikte önergenin reddedilmesini sağladı. İşte son günlerde yaşadığımız inanılmaz olaylardan biri bu. Terör almış başını gidiyor, hemen her gün asker ve polislerimiz şehit ediliyor, gözyaşları sel oluyor, şehitlerimizin yetim çocuklarının görüntüleri yüreklerimizi yakıyor. Ama AK Parti ve MHP terörün aniden tırmanışa geçmesinin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarıp gereken önlemlerin alınmasını sağlayacak komisyonun kurulmasını istemiyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Bildiğiniz gibi terörün tırmanmasını tetikleyecek ilk girişim 7 Haziran seçimlerinden 2 gün önce Diyarbakır'daki HDP mitinginde patlatılan bombayla yapıldı. Ancak 4 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla yurttaşımızın yaralandığı terör saldırısının ardından halk galeyana gelmedi. Kan gövdeyi götürmedi ve seçimler ertelenmedi. Seçim sonuçları belli olduktan ve AK Parti'nin tek başına iktidar gücünü kaybettiğinin anlaşılmasından sonra saraydan erken seçim sesleri yükselmeye başladı. Yeniden tek başına iktidar olmak için ülkeyi erken seçime götürme niyetinin en belirgin işareti koalisyon kurma görevinin Başbakan Davutoğlu'na 33 gün sonra verilmesiydi. Tarafsız yorumculara göre Davutoğlu'nun iyi niyetle başlattığı koalisyon görüşmeleri devam ederken 32 gencin hayatını kaybettiği Suruç katliamı yaşandı. Burada biraz durmak gerekiyor. Zira Suruç katliamını yapan canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz'de Diyarbakır bombacısı Orhan Gönder gibi Adıyamanlıydı ve o da henüz 20 yaşındaydı. Her ikisi de görünürde IŞİD'ciydi. Ayrıca başka ortak yanlarının bulunduğu öne sürülüyordu. Suruç'taki katliamın yaşandığı gün sanki düğmeye basılmışçasına PKK terörü de tırmanışa geçti. Önce Şanlıurfa'da görevli gencecik iki polisimiz lojmanlarında kafalarına sıkılan kurşunlarla şehit edildi. Ardından diğer askerlerimiz ve polislerimiz terörün hedefleri oldu. O nedenledir ki lanetlediğimiz terörün tırmanmasının ardındaki gerçekler araştırılmalı, Suruç ve sonrasında düğmeye hangi el veya ellerin ne amaçla bastığı mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. AK Parti ve MHP'nin bu sorulara cevap verecek meclis araştırmasından kaçmaları işte bu nedenle düşündürücü ve üzücüdür. Çünkü terörle yitip giden canların her biri tüm saraylardan, göz kamaştırıcı makamlardan, her türlü siyasi hedef ve hesaptan daha değerlidir. Gözyaşları içimizde akan feryatları yürek yakan o minicik yetimlerin babalarını peşinde koşulan hiçbir güç geri getiremeyecektir. Şehidin annesi. Benim biricik oğlum, Yavuz'um. Doğum günün olan 24 Ocak'ta dünyaya gelince evimizde bayram sevinci yaşanmıştı. Ama hainler onu 39 yıl sonra bir bayram günü benden aldılar. Şehit binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in evlat kaybetmenin tarifsiz acıları içindeki annesi Emine Güzel hıçkırıklar arasında anlatmaya devam ediyor. Ondan önce şimdi ikisi de öğretmen olan ablaları Fatma ve Jülide Zişan doğmuştu. Oğlum dünyaya gelince babası adını Yavuz koymak istedi. Ben de çocuğum olduğu için son isim anlamına gelen Sonat olsun istedim. Sonuçta iki isimde anlaştık. Ama nüfusa kaydedilirken Sonat yazmışlar yavrumun adını. Dünyalar güzeli bir bebekti. Sonra kaşla göz arasında büyüyüverdi. Çok yakışıklı, Levent gibi bir delikanlı oldu. O kadar iyi kalpli bir insandı ki anlatamam. Kalbi herkese iyilik yapmak için çarpardı. Büyüklerine karşı da son derece saygılıydı. Babası gelince hemen ayağa kalkardı. Hayatı boyunca bizimle yüksek sesle bile konuşmadı yavrucuğum. Kendi isteğiyle gitti, Işıklar Askeri Lisesi'nden sonra Harp Okulu'nda okudu. Orada mühendislik eğitimi de aldı. Ayrıca polis akademisini bitirdi ve yüksek lisans yaptı. Şehit binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in annesi Emine Güzel. Nefes almakta zorlanınca, "Efendim telefonu kapatayım, sadece başsağlığı dilemek ve acınızı tüm kalbimle paylaştığımı söylemek için aramıştım. Sizi yormayayım," diyorum. "Hayır, çok doluyum, konuşacağım. Konuşmam gerektiğine inanıyorum. Yeter artık, yeter," diyor. Bayramın üçüncü günü gelinim Burcu ve 11 yaşındaki kızları Edip Sude bize gelmişlerdi. Kurbanlarımız kesilmişti. O sırada oğlum aradı. Durumunu sordum. "Merak etme, sıkıntı yok. İyiyim anne," dedi. Sonra kızıyla konuşup babaannesi, dedesi ve annesine sarılarak fotoğraf çekmesini ve kendisine göndermesini istedi. "Benim için en güzel bayram hediyesi o fotoğraf olacak," dedi. "İstediğini yaptık." Cevabı mesajda mutluluktan havalara uçtuğunu yazıyordu. Saat 15 civarında operasyona çıkmışlar. Hepsinde çelik yelek varmış. Ama helikopterden yere atlar atlamaz pusudaki hainler ateş etmeye başlamış. Bir kurşun çelik yeleğin boşluk bıraktığı koltuk altından girip kalbine saplanmış. Ve canım evladım oracıkta düşüvermiş. Ben bunları bilmiyordum ama içimde bir sıkıntı oluştu. Kalbim daralıyordu. Kalkıp televizyonu açtım. Tunceli'de bir subayın yaralandığı altyazısını görünce çılgına döndüm. Hemen telefona sarıldım. "Yavuz, Yavuz'um neredesin?" diye bağırıyorum ama cevap gelmiyor. Nefeslenebilmek için çıktığım balkonda bir de ne göreyim. Tüm Kandıra bizim evin önünde toplanmamış mı? Meğer haber alıp gelmişler ama zili çalmaya çekiniyorlarmış. İşte orada balkon konuşmamı yaptım. "Tayyip gel, balkon konuşması öyle olmaz böyle olur. Neredesin, gel bekliyorum. Beni zindana dağıtsan konuşacağım. Oğlumu onun PKK'lı askerleri vurdu," dedim. Emine Güzel oğlunun yurtseverlik uğruna hayatını kaybettiğini anlatırken aralarında geçen şu konuşmayı aktarıyor. "Kazman'da 3 yıl ilçe komutanlığı yaptı. Sayısız kan davalıları barıştırdı. Oradan gözyaşları arasında uğurlandı. Komando tabur komutanı olarak Tunceli'ye tayini çıktığında ana yüreğinin de etkisiyle "Gitme oralar tehlikeli yavrum," dedim. Hiç düşünmeden "Anacığım orası da vatan toprağı. Ben gitmesem, başka bir arkadaşım gitmese, biz gitmesek oralarda bayrağımızı kim dalgalandıracak? Kaderde şehit düşmek bile varsa yine de gideceğim," diye cevap verdi. Yüreği yanık anne eve gelen Kocaeli valisine hiçbir AK Partili siyasetçiyi taziye ziyaretinde görmek istemediğini ve gelirlerse kabul etmeyeceğini söylemiş. Daha sonra ve cenaze töreninde yanına yaklaşanları da örneğin Emrullah İşler'i uzaklaştırmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Meclis Başkanı Yılmaz'ın çeleklerini de kaldırmış. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi aileyi hiç yalnız bırakmayıp büyük ilgi göstermişler. Hatta Orgeneral Mendi eşiyle birlikte ziyaretlerine gelmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Emine Hanım'ın ellerine uzanarak "Müsaade edin de bu mübarek elleri öpeyim," demiş. Şehidin babası Yılmaz Güzel, ben, Müjdat Gezen ve merhum Kemal Sunal gibi vefa liseli. Müjdat'la aynı sınıfta okumuşlar. Çocuklarına isim verirken hep lisedeki öğretmenlerinden etkilenmiş. Örneğin küçük kızına çok sevdiği Zişan öğretmenin adını koymuş. Yemedik içmedik bir işçi emeklisi olarak evlatlarımızı okuttuk. Vatana, millete, tüm insanlığa faydalı bireyler olmaları için uğraştık. Onlar da bizi mahcup etmediler. Ama Yavuz'umu anlatamam. Dünyalar iyisi bir kalbe sahipti. Ah Yavuz'um, ah derken boğazı düğümleniyor, ses kısılıyor. Sevgili okurlarım, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Hele bir saat önce konuştuğu canının parçası evladını yitirmiş bir annenin acısı sözcüklerle anlatılamaz. Ama gelin görün ki atlarına ak trol denilen bazı vicdansızlar sırtlarını iktidara dayamanın verdiği güvenle eli öpülesi şehit annesine terbiyesizlik yapmakta kalmadılar. Hoş diyerek hakaret etme acımasızlığını bile gösterdiler. Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem bir soru önergesiyle acımasızlığı meclis gündemine taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bu vicdansızlığı yapanlara karşı ne gibi girişimlerde bulunacağını sordu. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Murat Ergün de hakareti yapan ak troll hakkında benim adıma Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulundu. Geldiğimiz yere bakar mısınız? Ben gitmesem, bir başka arkadaşım gitmese, biz gitmesek oralarda bayrağımızı kim dalgalandıracak diyerek şehit düşen kahraman vatan evladının aziz hatırasına bile hakaret edebiliyor. İnsanlıktan uzaklaşmanın, tüm değerleri yitirmenin bu kadarını hiç görmemiştik. Yeter artık, yeter. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Samsun nasıl AK Parti'nin kalesi oldu? Büyük Önder Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya çıktığı Bandırma gemisinin hala demirli durduğu Samsun'un geleneksel olarak sağ partilere niçin oy verdiği sorusu zihnimi hep kurcalamıştır. Yarım asrı bulan meslek hayatımda en az 8-10 kez gittiğim bu güzel ilimize 1 Kasım seçimleri öncesinde yine birkaç günlüğüne uğradım. Samsun AK Parti'nin kalesi haline nasıl geldi sorusuna cevap aradım. Bilmem haberiniz var mı? Samsun'un ilçelerinde özellikle kırsal kesiminde yaşayan gençler Kızılırmak Havzası'nın alüvyon zengini bereketli topraklarını terk edip İstanbul'un varoşlarına göç ediyorlar. Örneğin deniziyle, doğasıyla ve verimli ovalarıyla ünlü güzelim Bafra'dan kopan genç kuşaklar soluğu İstanbul'da alıyorlar. Ama ne yazık ki daha güzel bir yaşam umudunun peşine takılarak dev kente koşanlar o varoşlarda genellikle hayal kırıklığını yakalıyorlar. Büyük göçün nedeni ise çok net. Tahtayı diksen yeşertecek kadar verimli topraklarda ekip biçtikleri hiçbir şey para etmiyordu ondan. Örneğin devlet tütün alımından çekilip üreticiyi tüccarın insafına terk etmiş, çeltik üreticisi tefecinin tutsağı yapılmış, tahıl çeşitleri ise masrafını bile karşılayamaz olmuş. Borç harç içindeki köylü ise ne yapacağını bilemez hale gelmiş. Hemen ilk çarpıcı örneği vereyim. Manzarasını görür görmez büyülenip bu ne güzellik böyle yoksa cennette miyim demekten kendimi alamadığım Bafra'ya bağlı Esentepe köyünün konuksever sakinleriyle sohbet ediyoruz. İçlerinden biri 55 yaşında olmama rağmen mahallemizin en genci benim. Çünkü köyün tüm gençleri gitti diyor. Bafra'nın bir başka köyündeyiz. Gecenin karanlığı henüz çökmüş. Köy kahvesinin bir köşesinde hem çay içiyor hem de ölgün ışın yüzündeki derin çizgileri daha da kalınlaştırdığı yorgun bakışlı bir köylüyle konuşuyorum. Ekonomik sıkıntıdan dert yanarken aniden ellerini pantolon ceplerine sokuyor. Ceplerde ne var ne yok boşaltıyor. Çıka çıka toplamı 5 TL'yi geçmeyecek birkaç madeni para çıkıyor. Sonra da arka cebindeki cüzdanını açıp içindekileri masaya diziyor. Yığınla borç ödeme tebligatının arasına sıkışmış 5 TL'lik banknotu görünce derin bir oh çekiyor ve kaybettiğimi sanmıştım deyip acı bir gülümsemeyle ekliyor. Gördüğünüz gibi param varmış. Kent merkezindeki dertler ise çok farklı. Dürüstçe konuşmak gerekirse merkez sağdan gelme birkaç politikacı olan AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başarılı işlere imza atmış. kendisini içtenlikle kutluyorum. Ama kentin en işlek ve güzel yerlerinden biri olan yayalara açık Çiftlik Caddesi'ndeki esnaf sinek avlıyor. Cep telefonumdaki adım ölçüle bakarak söylüyorum. 2 gün boyunca toplam 21 bin adım atarak adeta karış karış dolaştığım kentte işlerimiz çok şükür iyidir diyen bir iki koyu AK Partili'nin dışında esrafa rastlamadım. Hatta yakın geçmişe kadar büyük hava paralarıyla el değiştiren iş yerlerinin kiracı beklediğini gördüm. Yani Büyükşehir Belediyesi estetik düzenlemeler, yollar, binalar, yaşam alanları yapmış ama AK Parti iktidarı buralarda yaşayacak insanı unutmuş. Şimdi diyeceksiniz ki peki kırsal kesimdeki gençlerin büyük şehirlere göç ettiği kent merkezindeki esnafın kan ağladığı Samsun'da nasıl oluyor da AK Parti seçimlerde tulum çıkarıyor? Hemen cevabını vereyim. Gençlerin boşalttığı kırsalda kalan 50 yaşın üzerindeki yurttaşlar çeşitli isimler altında sosyal yardım aldıklarından bu parayla kör yerinde zor da olsa hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ama hepsi de günün birinde yardımların kesilmesinden korkuyorlar. Ayrıca imkanların sadece AK Parti iktidarda kaldığı sürece devam edeceğine inandırılmış, yani kandırılmış durumdalar. Başta da belirttiğim gibi Samsunlu seçmen geçmişte oyunu hep merkez sağ vermiş. Bu gelenek bir tek merhum Bülent Ecevit'in Karaoğlan olarak efsaneleştiği 1977 seçimlerinde CHP lehine bozulmuş. Son 13 yılda tüm seçimlerden ise AK Parti açık ara önde çıkmış. Çünkü Ecevit döneminden geriye onunla birlikte efsaneleşen parti örgütünün sadece adı kalmış. Konuştuğum geçmişi bilen kişiler nerede o örgüt diyerek hayıflanıyorlar. Örgüt çalışmayınca da oy verecek, insana ulaşmak, onun elini tutup konuşmak ve korkma biz sana daha fazlasını vereceğiz demek gerektiği unutulmuş. Peki bu fotoğraf değişmez mi? Niçin değişmez? Ama bunun için muhalefetin, özellikle CHP'nin çok çalışması, her eve ulaşması gerekiyor. Bu gerçeği nihayet gören CHP'liler, 7 Haziran'da meclise gönderdikleri iki milletvekiline 3. sıradaki meslektaşımız Şaban Sevinç ile 4. sıradaki Neslihan Hancıoğlu'na ilave edebilmek için büyük çaba gösteriyor. İki aday da çok çalışıyor ve iddialı olduklarını söylüyor. Sevgili okurlarım, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için ilk adımı attığı bu ilimizde onun anısına ilk adım adlı bir ilçe de bulunuyor. Samsun'u Atatürk'ü unutturmak isteyenlerin elinden almak için seçmeni kucaklayacak en güçlü o ilk adımı atma sorumluluğu CHP'ye düşüyor. 14. ayrımın sonu sayfa 169.